Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet Hande'cim, ne var ne yok?
Bir anda içeri gidip geldim çünkü bir şey unuttuğumu fark ettim. Bizim bu hafta bir dinleyicimize bir kitap hediyemiz olacak. Hı. Aslında Barış arkadaşıma geldi bu kitap. Hı. Birkaç tane göndermişler. O da sağ olsun hem de bizim podcast'i dinleyen biri olarak hem de arkadaşımız olarak da bir tane kitabı hediye etti. Şimdi kitabın başlığı şu: Doğa ve Kadın. Daha çok feminist tartışmaları içeriyor ama ekolojik dönüşümde ele alınmış bu feminist tartışmalar. Gerçekten ben şöyle bir göz attım. Çok farklı bakış açıları var. Yani kadının rolünü sorgulayan, işte iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan aslında kadınlar. Bunun neden olduğunu açıklıyor. İşte toplumsal cinsiyet ilişkisinden bahsediyor iklim değişikliğiyle ilgili. Sonra başka, mesela Bergama direnişinden yola çıkarak yerel direnişlerde kadın kimliğinden bahsediyor. Çok fazla farkına varmadığımız ama çok önemli olan noktalar var kadınlarla ilgili. İçinde küçük küçük başlıklar var, ayrı ayrı yazılar var. Yabanıl Politika Manifestosu var. Susan Hawthorne yazmış. Bu da gene enteresan bir yazı. İşte yabanıl kadınlar, yabanıl haklar, yabanıl üreme, yabanın politika. Bir de yabancı bir yazar, Güney Amerikalı anladığım kadarıyla, Antlarda Yerli Kadın ve Pachamama, Pachamama diye bir bölge, yani toprak ana anlamında, ilişkilerinden bahsediyor. Kısaca bu konularla ilgilenen bir dinleyicimiz bize yazarsa, mesela aynı anda birkaç dinleyici yazarsa ne olacak Mehmet?
İlk düşen mi yapalım, üçüncü düşen mi, öyle bir şeye karar ver. Üçüncü e-mail'a veya da ilk e-mail'a diyeceksin.
E-mail mi yoksa herhangi bir platform? Havadan sudan et 35mm.com.
Evet, yani, en azından zamanı standart olan bir şey yani.
Tamam, doğru. O zaman üçüncü dinleyicimize diyelim. Sen öyle söyledin.
Tamam, yani bir üçüncü isteyene diyebilirsin ama üç tane istemezse gelirse.
Yok, bence bizim dinleyicilerimiz kitabı ilgi duyacaklar, eminim.
Tamam, peki. Tamam. Öyle diyelim ama üç tane de olmazsa o zaman ilk isteyene diyelim.
Tamam, peki. Tamam. Niye o kadar ümitsiz konuştun? Bence yani 103 tane olacak belki.
Tamam. Peki. Daha önceki bir kitap kampanyalarından ben şey yaptım bunu.
Çok fazla talep olmamıştı değil mi?
Evet.
Tamam, adres göndermeniz yeterli.
Ben dur, daha sen alacağım. Reply edersin. Adres gönder, direkt adres göndermesinler, ilgileniyorum diye mail atsınlar. Üçüncü kişiye sen tamam. Maille reply
bak,
eder.
Ben heyecanlandım ve tez canlılığına hemen gönderdim evet, yani. Bile kitabı yani.
Evet. Evet, onun dışında ne var ne yok bu hafta?
Vizeler devam. Sınav kağıtları okumayla meşgulüm. O yüzden çok fazla bir haberim yok. Çok net söyleyeyim yani başta.
Peki.
Bir seyahat de öngörmüyoruz bu aralar. Ondan
Hande
da
pek
muzdaribim bedbahtı. Yani.
Evet, evet. Seyahat olmadı, olmuyor.
Çok mağdurum yani.
Anladım. İşte retouch işlerinin biraz artması gerekiyor.
Ben maaşlı bir insan olarak benim belli. Gelirler belli, giderler belli. Yani çok
ve
fazla
giderler,
görünüyor
ama giderler sürekli artıyor.
Giderler işte daha bayım. O yüzden hiç kıpırdayamıyoruz. Türkiye şartlarında. Bu hafta çok önemli. Halloween, Cadılar Bayramı vardı. Bizim böyle hani annemizin karnında çocukluğumuzda bu bayramla doğduk. Şimdi her yerde kutluyoruz. Böyle bir
Hande de çok kolay etkileniyor. İlk Hande benim kafadaydı. Ben her zaman bu
ya
hani mesela
kafadır.
Amerika'da olsak Hande'ye de dedim. Herkesin kutladığı bir bayram. Topluma entegre olmak adına hani sen de belki bir şeyler yaparsın.
Tabii ki yaparım.
Ama hiç bu toplumla ilişkisi olmayan bu Halloween gibi bayramları Türkiye'de kutlamaya çalışmak, zaten Türkiye'nin belli bir kesimi kutluyor onu. Öyle herkese televizyonda reklamlar falan
ya,
öyle
canım,
çok
İstanbul'daki
dönmüyor.
İstanbul'daki okullar yani.
İşte belli okullar
orada. İşte Akasya'ya gidiyorsun, orada Luna, arkasındaki Luna Park'ta böyle parti yapmışlar yani.
Ne denir buna? Sığ mı kalıyor diyeyim?
Özenti.
Özenti kalıyor yani.
Ya bak,
ama sen de etkilendin. Çünkü dedin ki ya işte anaokulunda bütün çocukları çok giydirmişler,
evet,
etmişler. Benim çocuğum şey kaldı.
Evet, boynuna taktık, kabakla gitti. Herkes kostüm giymiş. Biz dedik işte yo, almayacağız. Biz karşıyız bu tür şeylere. Ya çocuğunu okula veriyorsan, tamam mı?
Hı.
Ona uyum sağlasın. Yani sonuçta Poyraz daha 3 yaşında. Hani pek hissetmedi bence o farklılığı.
Hiç hissetmedi
zaten hani
bence.
Siyah güzel düz evdeki şeylerden bir şeyler uydurdum yani. Hani ama öyle kostüm falan değildi. Bir tane kabak aldık ışıklı boynunu. Onunla gitti yavrum. Ama yani millet yani ne prensler prensesler kostümler giymişler. Yani öyle bir şey değil tabii ama oraya gönderiyorsun. Ortama uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Bir ana olarak da böyle evlatçığımı alırım seneye ben bir kostüm.
İşte ben hala bu tür şeyleri köpek çok gereksiz olur. Buluyorum. İşte Star Wars olur. Özenti buluyorum. Gereksiz bir
aynen,
buluyorum.
Aynen. Çok katılıyorum. Katılmadığım hiçbir nokta yok. Ama yaparım. Poyraz'ım mutlu olsun. Ayrışmasın yani.
Tamam. Peki. Haberlere girişelim. Sen bence de haber yokmuş. Bence
dinleyicilerimizde de burada çok farklı yorumlar gelebilir.
İyi tamam. Twitter'dan veya e-mail'la veya da web sitemizdeki yorum sayfasına
döşeyin yani.
Evet yazın. Bir Muharrem Bey yazıyor sağ olsun bizim ya, sayfamıza. Vallahi. Evet. Ben de enteresan konu olarak bir tanesi bu yeni bir dinleme tekniği varmış. Duymuş muydun? Duymamışsın.
Yani zaten. Ajan şey gibi.
Hayır.
Bizi dinleme.
İnsanları dinleme.
Niye dinliyorsun insanları Mehmet?
Daha iyi anlamak için ve daha etkili satış yapabilmek için.
Ha öyle dinleme.
Evet. Buna hatta ne diyor? Süper dinleme mi ne diyorlar? Süper dinleme tekniği falan gibi düşünün. Birkaç adımda ben hemen işin özetine geleyim. 4 tane öneri vermiş. İnsanlara satış, iş bulma, yani iş görüşmesinde şeyi arttırma. Ama en çok bir şeyleri satmak amacıyla yaptığında birebir toplantılarda dinlemeyi birinci öncelik olarak alın diyor. Yani konuşmayı minimize edin diyor. Ve karşı taraftan size kaç tane teklif geldiğini inceleyin diyor. Olumsuz olan bir şeyin içinde bile bazen aslında istediği şeyi söylediğini fark edeceksiniz diye bir iddiası var bu sistemin. İkinci aşama diyor ki vücut diline odaklanın diyor. Yüz hatlarına, nasıl oturduğuna, nasıl yürüdüğüne, sizi nasıl dinlediğine sürekli gözlem altında tutun diyor. Üçüncüsü ciddi bir merak içinde o kişiyi dinleyin diyor. Merakınızı belli edin diyor söylediklerine.
Ya konu ilgini çekerse dinlersin ilgiyle ve merakla ama ilgini çekmiyorsa biraz zor olur.
Onu merakı performansını gösterin diyor üçüncü aşama.
Bu dinleme konusunda en kötü şey ne biliyor musun? Hani en kötü tip diyeyim kategori. Şimdi Didem bir keresi bu kategorilerden, renklerden bahsetmişti. İşte kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı tamam. Bir sarı renk vardı. Sarı renk kişiliklere hani hep ben, egosu yüksek, işte önce ben falan. Seni dinliyormuş gibi gözüküp aslında kendisiyle ilgili ne anlatabilir mi o an aklından geçiriyor. Ve sen de akıllı zeki bir insansın. Okuyorsun o halini. Zaten lafın biter bitmez hemen kendisinden bahsetmeye başlıyor ya. Dayanılmaz insan türü bu yani. Ben sana söyleyeyim. Tecrübeyle sabit.
Peki.
Başka da bir şey demiyorum yani.
Tamam. Madde 4 ve evet. Son aşama. Diyor ki tabii bunu karşınızdaki satış yapacağınız bir kişi değil de birebir bir arkadaşınız, bir arkadaşınızla uygulayın diyor. Uygun bir anda kendisiyle ilgili sizin hiç bilmediğiniz bir hikaye anlatmasını isteyin diyor. Yani bir anısını, bir hikayesini anlatmasını isteyin diyor.
Niye?
O kişiyi daha iyi tanımak ve anlamak için. Uygun bir yerde yani kişinin bir hikaye anlatmasına fırsat yaratın diyor.
Tamam Mehmet. Bu haberi pek sevmedim. Yani şimdi biraz boş beleş bir...
Öyle dememek lazım. Hadi bakayım. Senin ikinci haberim senin çok ilgini çekecek ama.
Bakayım neymiş?
Ama sen kendi tamam. Haberlerine odaklan. Yani
bazı yaratıcı şey hani çocuklar mı? Şimdi biz biliyorsun hani bilgi toplumu daha doğrusu enformasyon toplumu diyoruz. Sonra bilgi ekonomisi, knowledge ekonomi falan. Şimdi burada artık devir rahatlık ekonomisi devriymiş Mehmetciğim. Ondan sonra çünkü neden? Bu her geçen gün yeni platformlarla zenginleşen dijital bir ekosistem var karşımızda. Ve bu ekosistem kolaylıklar, konfor sunuyor. Özellikle yeni nesil bu bağlamda alışkanlıkları, yeni neslin bu bağlamda alışkanlıkları çok hızlı değişip dönüşüyor. 25 araştırma firması bu konuyu araştırmış. Yaşam tarzımızın değiştiğini söylüyoruz. Tüketici davranışları değişiyor. Ben baktım. Yani şöyle yani kendi hayatımdan. Mesela bu aralar Getir'i çok kullandım. Sonra bir taksi devamlı kullanıyorum. Bankacılık işlemleri zaten hani ilk sırada ki senin kadar değil gene. Olmazsa olmaz, sonra bir de sosyal medya var. Çünkü orada iş icabı da kullanıyorsun. Bizim de kamyonetim bölümü var YTP. İşte staj paylaşıyorsun, duyuru paylaşıyorsun. İşte sınav mı iptal oldu, sınıfı. Yani bunları çok kullanıyoruz. Dolayısıyla mobil bankacılıktan online TV platformlarına kadar yeni nesil iş modelleri de artıyor diyoruz. Sonuçta biz, sen tüketici olarak ne yapıyorsun? Temel hedeflediğini hizmetlere kolay ve hızlı ulaşmak. Oturduğun yerden, değil mi? En hızlısından. Şimdi Türkiye'de de şöyle, genç nüfus oranı da olduğu için Türkiye daha hızlı adapte oluyor bu tür modellere, iş modellerine. Digital Age haberi bu. Bu rahatlık ekonomisini işte sorguluyor ve vazgeçilemeyen 3 uygulama. Gerçi bu araştırma 600 kişinin üzerinde yapılmış. Çok büyük bir örnekle değil. Gayet küçücük. Ama gene de bir fikir vermesi açısından vazgeçilemeyen 3 uygulama, 1 bankacılık, 2 mesajlaşma ve 3 online alışveriş siteleri. Online alışveriş. Bundan vazgeçemiyorsun ki ben de çok yapıyorum zaten. İnanılmaz.
Ben de şimdi mesela online alışveriş, ben zaten sevmediğim bir şey alışverişe çıkmak.
Evet.
Bir de bazen öyle spesifik bir şey oluyor ki, annemin ev elektrikli süpürgesinin torbası. Kardeşim, ben onu kaç mağaza geçip de arayacağım? İnternetten modeli giriyorsun, buluyorsun, sipariş ediyorsun. En kolayı. Hani gidip de ben bir yerlerde o makinenin bezin, yani torbasını aradığımı düşünemiyorum.
Yok, aranmaz zaten. Bu devirde mesela o aranmaz hani, değil mi? İnternette. Ben de mesela Poyraz'a çorap alınacak, değil mi? Ya biliyorum, ya da işte Fanilası. Hani Black Spade'in bir modeli var. Yaşında beden de biliyorum yani oğlumun. Tık tık tık, hiç mağazaya bile gitmeden ben seçiyorum. Ve yani eve kargo geliyor. Daha ne olsun, online ödüyorum, bitiyor gidiyor. O kadar hızlı oluyor ki bu işler. Vaktimi almıyor. Kullanıcı en çok online alışverişte para harcıyormuş.
Doğru.
Ve evet, diğerlerine göre deneyim açısından daha konforlu olan mesela online alışverişte Trendyol, Hepsi Burada, N11, Gitti Gidiyor sahibinden. Daha sonra mobil bankacılıklarda da bize Garanti, M-Para. Ben M-Para'yı hiç kullanmadım. BKM Express.
M-Para'ya hesap açman lazım da. Aslında bence M-Para en mantıklıları arasında. Zira hani tamamen ücretsiz olduğu için tüm işlemler.
Evet.
Garantinin tam aksi. Ben yani mümkün olduğunca garantiyi azaltmaya çalışıyorum. Mesela kredi kartlarını iptal ettim.
Ben de iptal ettim. Bonus kartımı.
Yani
tek işte kredi kartına düştüm. Gerek yok.
Evet,
bu kadardı.
Bu bir sonraki makalemiz ise yetenekli ya da işte gifted Türkçe'de nasıl çevrilir aslında? The Guardian'ın
yani
haberi.
Doğuştan bir yeteneği olan anlamında.
Evet.
Ödüllendirilmiş.
Öyle bir çocuk yok diyor. Şöyleymiş, bu yapılan araştırmalarda bugün veya da geçmişte işte Einstein falan gibi çok bilinen, deha olarak bilinen kişilerin çocukluklarına bakıldığında çok sıradan bir çocukluk. Hatta kötü öğrencilik örnekleri de var. Ki Einstein biliyorsun öyle denmiş. Yani okul hayatı çok da parlak geçmemiş. Burada başka bir kişiyi belirtiyor. Mirza Kani diye bir kadın. 31 yaşında Stanford'da profesör olmuş ve matematiğin Nobel'i denilen neyi kazanmış? Fields Medal'ı kazanmış.
İran'da
ve doğmuş. İran doğumlu ve çok sıradan bir çocukluğu da olmuş İran'da.
Erken de ölmüş ama.
Evet, ne yazık ki erken de ölmüş. Evet, ölmüş. Diğer kişilerin çocuklarına bakıldığında Zürih'te yapılan bir araştırma, farklı araştırmalar var. 1920'lerde yapılmış araştırmalar var ve en son 80'lerde yapılan bir araştırma var. Başka bir iki tane daha bahsediyor. Hiç kimse bu çocukların, şu anda işte bu bilinen dehaların çocukları çok normal geçmiş. Ve varılan sonuç şuymuş. Diyor ki, birincisi bu kişilerin kendilerini geliştirmeye çok fırsat olmuş. Yani aslında ilgi duydukları alanı ailelere yönlendirmiş ve o yönde çok çalışmışlar. Aileleri de onların ilgi duydukları alanlara yönlendirmiş. Bunların içinde, bu araştırılan kişinin içinde işte müzisyenler falan da var.
Nasıl anlayacağız peki neye ilgi duyduğunu? İşte, söylenecek mi?
Peki, bilemiyorum.
Her ay bir şeye ilgi duyuyorum mesela. İşte, nasıl anlayacağız onu?
Işte zaten sorun orada. Her ay bir şeye ilgi duyduğunda bir şey üstünde mesela 10 bin saat kuralı falan var ya. Aslında o saat sen ne kadar erken başlarsan o kadar erken çalışmaya başlıyor. Einstein'ın ya, aslında hobi olarak.
Piyano alayım şimdi hemen. Piyano ama, sonra ama kemal, onun sonra bir şey. Neye ama ilgi duyduğunu işte,
o işte çocuğun.
Başından kalkmayacak belki. Bak Mehmet, gördün mü? İşte buradan Andeciğim, baskete, jimnastiğe, şuraya, buraya yüzmeye vereceğiz ki anlayacağız ne.
İşte her şeyi verdiğinde işte o olmuyor işte. Her şeye yönlendirdiğinde o olmuyor. Einstein'ın mesela belli bir yaştan sonra artık matematiksel problem çözmeye kendine hobi olarak onu edinmiş. Hatırlarsan İnönü de bizim eski başbakanlardandı değil mi?
Erdal İnönü. Evet.
Evet. Onun da hobisi matematik problemi çözmekti. Otururdu. Boş zamanlarında matematik, hatta bazıları dalga geçerdi. Niye bu kadar zor problemleri çözüyor ki, yani kendine harap ediyor falan diye takılırlardı. İlgi duyduk zaman onunla devam ediyor. Bilemiyorum bunu nasıl ailesi yönlendiriyor ama şurası kesin ki çocuklar bir ondan bir ona geçmiyor. Bir şeyde kalıyorlar ve onda devam etme istekleri oluyor.
O bir şeyi
oluyor.
Nasıl anlayacağız diyorum.
O da başka bir. Bu makaleyi bir okursun detaylı. Bakarsın.
Sen
ama
araştır,
orada bir ipucu.
Nasıl anlayacağız? Eğer birçok şey göndermemiz bir gerekiyorsa gönderelim yani.
Sorun orada. Birçok şeye gönderdiğinde bir şey konusunda uzmanlaşamıyorsun. En
hayır,
büyük
anlamak
sorunu.
İçin kısa süreli i̇şte o göndereceğiz. Sen beni anlamak istemiyorsun. Neyse hayır, devam edelim. Bakalım.
Sen bir şeyi kısa süreli gönderdiğinde ona devam edip etmeyeceğini nasıl anlayacaksın?
Diyecek anne ben yüzmeden sıkıldım diyecek. Yelkene ver diyecek.
Yelkenden sıkılacak,
sevecek,
devam edecek. Şeyden sıkılacak.
Ama belki atıyorum tenisten sıkılmayacak.
Bu matematikçi sence ailesi her şeyi denettirdi de matematikçi mi oldu? Ya da Einstein'a dediler ki sen fizikçi olacaksın. Otur oğlum. Sana önüne matematik koydular, kimya koydular, biyolojiyi denediler, müzik aletleri koydular. Sonra Einstein dedi ki evet ben fiziğe ilgim mi var dedi.
Bilmiyorum Mehmet, nasıl oldu bilmiyorum yani. Onu soruyorum zaten.
Demiş ki bak buradaki en belirleyici patern, gösterge, ailelerin çocuklarını desteklemesi
ve cesaretlendirmesi
ve kendilerinin ilgi duyduğu alanda cesaretlenmesi. Önüne ilgi duyacağı alanları koyacaktı demiyor. İlgi duyduğu, çocuğun ben bunu istiyorum dediği şeyi konusunda onu cesaretlendirmesi, bu kadar.
Tamam.
Önüne,
bizde vardı.
Onu yüzmeye göndereyim, sonra da şuna göndereyim, çocuğu şey yapmayacak, her şeye göndermeyeceksin, tamam mı?
Bakarız.
Sen bunu oku, bu makaleyi.
Ben anladım burada ne dediğini de yolunu doğru bulmaya çalışıyorum. Evet.
Evet, senin haberin.
Şimdi biz geçen doktorumuza gittik. Normal rutin kontrolünde Poyraz'ın. İşte balık falan yiyor mu yemiyor mu diye sohbet ederken dedi ki dip balıklarını vermeyin dedi. Daha çok civa bulunuyormuş yani balık dip balıklarında. Özellikle Marmara'da. Ondan sonra Poyraz da mezgit çok seviyor. Ne demişti bize önerisi?
Palamut, sardalya.
Ha, sardalya çok iyi dedi şu an hani mevsiminde. Öyle konuşuyoruz. Neyse Mehmet de minakop balığı aldı. Çok da güzeldi. Çünkü Poyraz da her balığı yemiyor. Neyse şimdi şu Greenpeace Akdeniz'in Türkiye'deki deniz canlılarında mikroplastik kirliliği raporuna göre raporu yayınlandı. Ve Türkiye'deki iki balıktan birinde 10 midyeden 9'unda mikroplastiğe rastlanmış Mehmetciğim. İşler acısı bir durum ve balıkların midesinden çıkan mikroplastiklerin çoğu tek kullanımlık plastiklerden oluşuyormuş. Marmara, Ege ve Akdeniz'den toplanan barbun, bak annem çok sever dip balığı, istavrit, kefal, mırmır, tekir ve kırmızı karides türlerinin bütün mide ve sindirim sistemleri incelenmiş. Türkiye'deki deniz canlılarına mikroplastik kirli rapor kapsamında bayağı balıkların, incelenen balıkların %44'ünde, mide dolmaların %91'inde mikroplastik bulunmuş. Çok fena değil mi? Plastiği bir türlü yok edemiyoruz ya.
Evet.
Yok edemiyoruz yani. İkame edecek
şeyi
başka.
O yani evet. Ben kısa bir şey haberi vereyim. Teknoloji haberi, zaten asıl haberime girmeden önce. Fitbit diye bir alet vardı.
Hatırlıyorum.
Senin aletin ismi neydi?
Ay deme. Biliyorum.
Sana almıştım. İki defa aldık. Jawbone.
Jawbone.
Evet, tamam. Jawbone. Fitbit aynı şeyden. Google satın almış. 2.1 milyar dolara.
Allah Allah.
Buradaki yapılacak şey şu, Google'ın yapacağı çok bariz. Fitbit'i Apple Watch'a karşı bir rakip olarak geliştirecek. Yani orada Apple Watch aslında şu anda en son sanırım versiyon 5 çıktı. Bir o kadar çok özellikler var ki işte senin sürekli EKG'ni, kalbini şey yapıyor. Durup dururken bayılırsan veya yere düşersen birilerine bildirim falan gibi özellikleri var. Hatta acil servisi bile arayabiliyor tarzı şeyleri var. Yani böyle özellikleri var. O pazarda biraz monopol olma yoluna gidiyor ve Google o pazarı Apple'a bırakmak istemediğinden sanırım Fitbit'i 2.1 milyar dolara alıp o şeye yetiştirmeye çalışacak.
Bugün biz bir mağaza gördük Akasya'da gezerken.
Evet, Mi. Evet.
Değişik bir mağaza. Konsept olarak Apple'lı geziyormuş havası var. Ve Apple'daki her ürünün...
Her ürün demeyelim
neredeyse
de.
Her ürünün böyle bir çakmasını görüyorsun. Çin malı hepsi. Evet. Ama tasarımlar falan çok güzel ve inanılmaz uygun fiyatlaraydı. Böyle işte buharda pirinç pişirme makinesinden...
Ki bence Türkiye'ye çok uygun bir şey değil.
Evet.
Bu arada Çin, biz çünkü buharda pişirmiyoruz.
İkinci yani elde tereyağlı pişirmiyoruz. Evet,
onlar çünkü pirincin yapış yapış olmasını istiyor çubuğa gelsin diye. Bize hiç uymayan bir şey.
Yok. Ondan sonra başka ne vardı? Robot vardı, temizleyici böyle.
Hava temizleme makineleri vardı.
Ha, hoparlörler, işte saatler hani. Çok güzeldi ama tasarım olarak da.
Kameralar falan vardı ki bizim Poyraz için aldığımız kameralara göre fiyatları çok uygun. Express'ten almıştık. AliExpress'ten. Ondan daha uygun fiyata kameralar satıyorlar.
Bunlar bizi idare etsin de.
Eder.
Evet. Hoşumuza gitti. Bir de scooter ve mesela bisiklet vardı. Tasarımı inanılmaz güzeldi. Evet. Yani çok beğendim ben mağazayı. Bir şey almadık hani şu an için ama.
Değişik. Çılgın hayatı olan veya da çok kısa süreli odak sorunu yaşayan kişiler için işlerini nasıl halledebilirler? Buradan kastedilen şu.
Çılgın hayattan ne anlıyoruz Mehmet?
Yani çok yoğun bir hayatı olanlar. Çok yoğun iş hayatı olanlar. Şöyle diyor. Uzun to-do list, bugün şunları yapacağım diye bir yapma listesi hazırlamak. Birincisi beyni zayıflatan bir şey diyor. Bunu yazan kişi bu arada bir Türk.
Yaparım ama.
Neydi ismi?
Aytekin Tank. Evet. Tank diye okuyorsun direkt.
Beyni zayıflatan bir şey. Bunun yerine.
To-do list yapmak nasıl beyni zayıflatıyor?
Çünkü her şeyi oraya attığını bildiğin için beyin unutmaya meylediyor. Yazdığını hep oraya bakarımla güveniyor.
Allah Allah.
Sen eskiden kaç kişinin telefon numarasını hatırlardın, şimdi kaç kişininkini hatırlıyorsun? Öyle düşün.
Valla seninkini zor hatırlıyorum Mehmet.
Çünkü telefona güveniyorsun artık.
Evet.
Ondan kaynaklanıyor. O da diyor ki bunun yerine Hunter Method diye bir avcı metodu varmış. O günkü en önemli işini yaz diyor.
Bir tane mi?
Bir tane yaz sadece diyor. Onu çözdüğün zaman diğerlerine beyin daha kolay kabul edecek diyor. Ama o gün yapman gereken en önemli iş her zaman gözünün önünde olsun diyor. Onu hallettiğin zaman diğerlerini beyin tık tık tık tık halletmeye çalışacak. Zaten beynin o diğer işleri unutmasının en büyük sebeplerinden biri o senin önemli işi yapmak istememesinden kaynaklanıyor. Çünkü zorlu bir iş, hani seni uğraştıracak bir şey. Metot bunu içeriyor.
Evet ama riskli bir metot. Mesela ben bazen gerçekten çok yoğun oluyor. Hani üst üste bütün işler yapılacaklar yani birikmiş oluyor. Yani ofise gittiğim zaman hemen bir post-it'e ben 8-10 tane işte yani şuna mail atılacak, buna bu soracak, bu aranacak, şu sınav kağıdı, bu telafi, şu derste şu video mesela bir gösterilecek. Hani unutmayayım diye o kadar hepsini yazıyorum ki küçük küçük. Bunu benim yapmam lazım. Bunların hepsi önemli yani. Bir tanesi en önemli.
Sen bilirsin ama işte seçimi. Bak bu burada bunu söylüyor.
Ve sonra böyle işte ADS doldurulacak. Gene son güne kaldık. Geçen gün hepimiz böyle aynı anda salı günü Barış Deniz Hoca tık tık tık herkes ADS'yi dolduruyordu. Öyle.
Evet.
Evet. Ekonomik değerlendirme sistemi ADS. Yeşilekonomi.com sitesinden bir haber. Çok böyle suni bir haber mi? Hoşuma gitmedi. Vereceğim haberi ama Türkiye'nin 81 ilinde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilecekmiş. Çünkü neden? Bu güzel bir şey de yani samimi değil. Orman Bakanlığı böyle bir şey organize etse ne olacak? Ertesi güne de birçok yerde ağaç katliamı olacak. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bahçesindeki ağaçları keseceklermiş bu Beşiktaş kampüsünde. Millet kafesi mi bir şey yapılacakmış. Yapma kardeşim, var kafe yani, ağaç kesmeden yapılmıyor mu ya da, anlayamıyorum. Hani burada fidan başına 10 TL bir bağış oldu ya, o da 3 milyon adedi aşmış durumdaymış.
Ben de son haberimi okuyayım bugün için. Modern çocuk parkları tekrar macerayı içine çekmeye çalışıyormuş. Şöyle bir şey, teknoloji Avrupa toplumlarında falan artık bu modern çağlar, korumacılık o kadar arttı ki diyor. Bu çocuklar için oyun parkları artık çocuklar için eğlenceli olmaktan çıkmış. Aslında çocuk için heyecan taşıyan şey parkın bir kısmında bir risk taşıması, bir macera heyecan şeyi sanmış. Çocuk oradan düşmesi, buradan şey olması, yani her şey çok aşırı korumacı olması batıdaki oyun parklarını çok sıkıcı hale getirmiş ve çocuklar artık eğlenmiyormuş oyun parklarında. Hani sen diyorsun ya bazen, ay çocuk şuradan düşebilir, buradan düşebilir. Bütün riskleri elimine ettiğinde çocuk için, çocuk artık o parklardan heyecan duymuyormuş. Tekrar minimal olarak da biraz riski tekrar parklara taşımayı
hedefliyorum. Yani information age ile bu şeyin ne alakası var? Onu çok
artık bağlantı, çünkü her şeyleri hesaplayabiliyorsun. Yani neyin ne kadar riskli olduğunu ve öyle parklar tasarlıyorsun ki sıfır risk çocuk için hazırlıyorsun.
Valla Göztepe Parkı'nda risk var. Zaten bizim bütün parklarda risk var. Bir kere sokak hayvanları var. Yani mesela Poyraz kaydırağa gidiyor ya. O yürürken kaydırağa doğru şöyle rampadan mesela bir köpek yatmış oluyor. Bir kedi, ay aman kuyruğuna basmış. Çünkü çok seviyoruz yani, ama uzaktan seviyoruz. Yani sonuçta hayvan içgüdüsü olarak kuyruğuna basarsın, canı acır. Değil mi? Ayağına basarsın. Isırma refleksi var yani. Bizde ısırma refleksi yok, onlarda var yani. Köpek olarak ya da kedi tırmalayabilir. O yüzden de risk dolu yani baktığında. İşte
çocukların bu parklarda oynanması, kendini geliştirebilmesi için tekrar parklara, hani o sıfır riskli hale getirmekten tekrar bu planlayıcılar uzaklaşmaya başlamışlar.
Beni çok ikna etmedi, bir görmem lazım. Senin yani o tekrar parkları bir göreyim. Gittik Estonya'da Vilnius'ta parka, ne kadar güzeldi.
Düşünsene bak, NGO'lar var şey diye, Playground NYC diye. Sivil, evet, parkların nasıl tasarlanacağı üzerine kafa yoran sivil toplum örgütleri.
Ne güzel. Yani bak, bir STK buraya.
Playground NYC Transforming Our City Through Play diye. Çocuklara bir macera, yani parklarda macera yaşatma tecrübesi.
Yani bu NYC neyin kısaltmışsın?
New York City.
Ha tamam. Hayır, sen non-governmental organization.
Öyleymiş bak, donate zaten yazıyor. NGO diyor. Yani bunlar
onu bir nerede gördüğünü anlayamadım.
Makalenin da içinde yazıyor.
Tamam tamam. NYC yanlış mı yorumluyorsun acaba diye sordum.
Non-profit.
Playground.
Borçayır. Tamam.
Tamam, şimdi ikna oldum.
Uzun bir makale. Bu konularla ilgi duyanları. Hatta Muharrem Bey bir oyun parkı tasarlıyordu.
Zaten. Hadi son bir haberle bitireyim. Zaten çok kısa. Yine bir çevre haberi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 25. Taraflar Konferansı. Normalde 30 Ekim 2019 günü Şili ev sahipliği yapacaktı ama çekilmiş. Yani Şili ev sahipliğinden çekilmiş. Ve 2-13 Aralık 2019 tarihlerinde İspanya'da Madrid'de olmasına, bu konferansı olmasına karar verilmiş. Birleşmiş Milletler gene İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri de Twitter üzerinden açıklamış. İşte Greta da oradan bir başka tweet atmış. Benim para ihtiyacım var, ben geleceğim Madrid'e diye. Ondan sonra Çevre Bakanı İspanyol, gel biz seni karşılarız masraflarını.
Bu Greta da yolunu buldu.
Ha, vallahi ya ama öyle deme. Kız 75 bin dolar değerinde ödülü reddetti geçen. O inandığı şeyi yapıyor. Öyle şimdi biz şaka yapmayalım. Bu konuda bence saygı duymakta fayda var. Genç iklim aktivisti Greta Thunberg. Hem de mesajı bir dille yayınlamış Twitter'dan. Mesajını daha doğrusu. O da yardım edeceklerini söylemiş. İspanya Çevre Bakanı da yardım edeceklerini söylemiş. Böyle.
Tamam.
Bu yeşil ekonomi güzel bir site.
Tamam.
Tamam.
Deneyeceğimizi belirttik.
Bu akşamlık bu kadar diyelim.
Diyelim mi? Tamam diyelim. Zaten bölümümüzün sonunda tüm notlarımız mevcut. Konuştuğumuz konulara ait uzun makalelerin tabii bir kısmı Türkçe, bir kısmı İngilizce gene web sitemizde mevcut. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekleriz.
Kitap için de maillerinizi bekliyoruz.
3 kişiden fazla gelirse 3. 3 kişiden az gelirse de 1.
Evet, hiç ben bak düşünmedim.
Hiç kimse yani yazmaz.
Ben zaten hafiften evde karıştırdım sayfalarını okudum.
En kötü bana kalır mı diyorsun?
Kütüphaneme evet.
Tamam peki.
Koyarım ama bence yani mutlaka birileri ilgilenecek.
Peki tamam. İsmi biraz ağır geldi de.
Yani. Ya o şimdi sana ağır geliyor. Biz şimdi bu gündemleri konuştuğumuz için.
Peki.
Yani ekoloji var, iklim krizi var. Feminist tartışma deyince sen orada bir şey oldun ama aslında hani o feminizm uçlara kaymıyor. Merak etme sen. Orada kadının rolü ve ne kadar etkileneceği tartışılıyor.
Tamam oldu.
Tamam.
O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın. Arda Görgün.
Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM, farklı birçok akıllı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan@35metre.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana @35mm Hande'ye de @HandeTekTuğran adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.